Şeker.
Şeker. Dolayısıyla adımız da
yemekleri olduğu için. Hazırlayarak özel yemek.
Hayatın sesleri. Başkent'ten merhaba, işte Hayatın Sesleri başladı. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından sesimizin ulaştığı tüm dinleyicilerimize en içten sevgi, selam ve saygılarımızı sunarak başlıyoruz. Bugünkü programımıza sevgili dinleyicilerimiz. Bugün de 15.55'e dek siz sevgili dinleyicilerimizle birlikte olacağımızı hatırlatarak başlayalım programımıza. Program yapımcılarınız Gülşen Ayvaz, Didem Östaşbaşı, Şule Çankaya, kumanda masasında Recep Özdem ve mikrofonda ben Nilgün Doruk. Sizleri de bekliyoruz programımıza. Çift 090 312 463 34 19 ve 463 34 21 numaralı telefonlardan arayabilirsiniz bizi program süresince. hayatinsesleri@trt.net.tr bizlere ulaşabileceğiniz elektronik posta adresimiz. Facebook, Twitter ve Instagram'da da Hayatın Sesleri diye aradığınızda bizlere ulaşmanız mümkün sevgili dinleyicilerimiz. Evet, Hayatın Sesleri'nin gelin şimdi Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki ilk müziğine kulak verelim.
Sardı korkular, gelecek yıllar. Düşündüm sensiz nasıl yaşanacaklar. Gözlerimde canlanınca yaptığım haksızlıklar. Güçlendim, her şey bambaşka olacak. Yalnız kal-
Dünden kalanlar. ...15.12 Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyicilerimiz... ...bugün dünden kalanlar köşemizle, sohbet köşemizle başladık... ...söz bölümümüze hayatın seslerinde... ...konuğumuz Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi... ...Tarih Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi... ...Yardımcı Doçent Doktor Sayın Gülün Karabağ... ...bizlerle birlikte merhabalar, hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk.
Evet, bugün tarihe farklı bir açıdan bakacağız... ...dünya tarihinde farklı içkilerin egemen olduğunu görüyoruz... ...onları da o dönemlere... göre ayırarak bakacağız. Evet. Altı Bardak'ta Dünya Tarihi adlı kitaptan söz edeceğiz değil mi? Evet, Tom Standage yazmış. Evet, evet. Birazcık kitabı anlatalım sonra içeriğine girelim isterseniz.
Hani biraz önce siz başlarken aklıma geldi. İlk çünkü yayınımızı tanıtırken hani tarihin biraz sıkıcı bulunduğundan, sevdirmenin yollarından da bahsetmiştik. Aslında işte sevdirmenin yollarından bir tanesi de bu. Farklı bakış açılarıyla bakan, dünya tarihini farklı ayrımlarla gören. Çünkü hani bir standart ilk çağ, yeni çağ, yakın çağ, orta çağ diye bir mantık var ama hani bunun dışında da işte mesela içeceklerle ayrım yaparak anlatan bir yazar var mesela ve farklı bir bakış açısı sunuyor.
Bira çağı, şarap çağı değil mi?
Yani aslına bakarsanız bence gençlerin sevebileceği bir mantık. Bu tür kitaplar da belki o anlamda tarihe bakış açımız açısından eğlenceli olabilir diye düşündüğüm için ben hani kendi hobim olarak bakmıştım, ilgilenmiştim, okumuştum, hoşuma gitti. Onu paylaşmak istedim. Onun içerisinden de tabii biz Türkler olarak çaya çok düşkün olduğumuz için belki biraz öne çayı çıkararak bahsetmek istiyorum. Kendisi Tom Standage dedik. Kendisi Oxford Üniversitesi'nde aslında çok da alakasız bir şekilde başka bir bilim dalında okumuş. Mühendislikle bilgisayar bölümünü okumuş.
Yani, evet.
Aslına bakarsanız o tür belgesel yayınları, bu tür hani teknolojiyle ilgili yayınları da var. Mesela The Turk dediğimiz mekanik Türk olarak da Türkçe'ye çevrilmiş olan bir satranç mekanizması otomatının da aynı şekilde kitabını yazmış. O da ilginç bir kitap. Gene yeme tarihi, insanoğlunun yeme tarihi diye bir kitabı var. Yani böyle ilginç konulara değinen bir yazar. Dolayısıyla hani bu anlamda baktığımızda tarihe farklı bir bakış açısıyla bakıyor. Suyla başlıyor. Yani su gerçekten insanoğlunun ilk baştan itibaren yerleşim birimlerinin her birisinde bir su kenarı vardır. Yani muhakkak suyun yakınında, yöresinde kurulur. Çünkü suyu taşımak o dönem için çok mümkün olmadığından öncelikle suyun yakınına insanlar taşınmıştır. Sonrasında suyun taşınması, depolanması mümkün olduğu için daha sonrasında suyla ilgili uzak yerlere taşınılabiliyor. Dolayısıyla ilk önce su içecek olarak hani dünya tarihinde en temel, belki bütün dinsel ayinlerin, bütün yaşamın temeli olarak su görülmekte. Ama daha sonrasında tarımın gelişmesiyle birlikte diyor buğday, tahıl ve dolayısıyla da tahılın da depolanması ve fazlasının bu şekilde mayalanmasıyla mesela bir biranın tarihe girişi var. Ve özellikle de Orta Doğu, Mezopotamya bölgesinde, Mısır'da.
Bira mı girmiş?
Evet, ilk içecek olarak bahsettiği. Çünkü şeylerde Mısır figürlerinde gene aynı şekilde Anadolu'da da böyle uzun amfora tipi kaplarda, büyük kaplarda çubuklar veya sopalar yardımıyla bir şeylerin hani ya bira ya işte şarap gibi, üzüm gibi bir şeylerin damıtıldığını ya da işte orada mayalandığını gösteren kamışlarla mesela bu tür figürler görülüyor. Dolayısıyla bunlar hani bize tabii ki hani baktığımızda 4000 yıl öncesine, milattan önce dayanıyor gibi söylemiş ama şöyle diyor kendisi de böyle olmakla birlikte tabii yazının bulunmasından çok önce aslında bu tür içeceklerin bulunduğu fakat yazı olmadığı için kaydının olmadığını belirtiyor.
Evet.
Dolayısıyla resimlerden yola çıkarak.
Tarihe bakmamıştık aslında. Çok enteresan.
İlginç o anlamda. Yani ilk başta bakıldığında hani ne diyor? İşte dinsel ayinlerde kullanılmış diyor. Pek çok farklı amaca bizim gördüğümüzde hani sadece bir yiyeceğin yanında içecek olarak kullanılan, işte susuzluğu gideren bir şey olarak görüyoruz ama tarih boyunca diyor aslında çok farklı amaçlarla içkiler kullanılmış, içecekler kullanılmış. Yani dinsel törenlerde kutsal bir tamamlayıcı olarak kullanılmış. Kimi zaman para olarak kullanılmış. Hani mesela Mısır'da piramitlerin yapımında bira o çalışan işçilere para olarak da verilmiş mesela. Veya işte öyle Hindistan'da çay aynı şekilde orada çalışan, tarlada çalışan işçilere para olarak ödenmiş mesela. Ya da işte bir statü belirteci olarak belli içkiler, belli sınıflamaları gösteriyor. Hiyerarşiyi gösteriyor
çayı,
toplumda.
Kahveyi ya da işte içecekleri elimize aldığımızda daha farklı gözle bakacağız herhalde.
Kesinlikle
sadece
içecek
olarak hiç öyle bakmazdık
değil mi? Evet. Ya da siyasal simge olmuş zaman zaman belli düşüncelerin belli. Mesela bir kahve baktığımız zaman kafe kültürü. Fransa'da mesela bir ihtilalin konuşulduğu, başladığı yerler kafeler olarak söylendiği için bir siyasal da simge olarak görülmüş. Ya da mesela zaman zaman mazlumlara boyun eğdirmek ya da onları yatıştırmak için mesela Amerika'da kölelerin özellikle ikna edilmesinde, ellerinden topraklarının alınmasında, içkiye karşılık onların topraklarının alınması var mesela bir taraftan. Hani bu tür amaçlar içinde kullanıldığından bahsedilmiş. Doğumları kutlamak ya da ölüm hainlerinde aynı şekilde ölüyü uğurlamak için kullanılmış. Mesela Türklerde de kımız özellikle bu yuh törenlerinde falan kullanılıyor.
Sevinçte, hani burada, kederde.
Kımızdan bahsedilmemiş ama evet sevinçte, evet. Kederde aynı şekilde sizin de söylediğiniz gibi. Ya da zaman zaman işte sosyal bağlar kurmak, güçlendirmek, şimdi de bunu yapıyoruz. Yani hani kahve bahane diyoruz, dostluk önemli diyoruz mesela. Bu tür sosyal ilişkiler için çok temel mesela çay partileri. İşte İngilizlerin ünlü meşhur o akşam çayları, after eight diyor mesela işte hani akşam saatinde içilen çaylar için. Ya da ticari işlemleri, anlaşmaları kesinleştirmek için mesela işte bir kadehte şarapla diyelim ki o son anlaştık anlamına gelen belki karşılıklı anlaşmayı netleştirmesi ya da duyuları keskinleştirmek
gibi
için.
Aslında evet, tarihe bir nevi, baktığımızda bir nevi.
Evet. Ya da mesela sanatçıların özellikle duyularını keskinleştirmek için kullandıklarını, daha yoğunlaşmak için, odaklanmak için özellikle bu kafeinli içeceklerin mesela kullanılması. Şu anda bile hani öğrenciler özellikle kahveyi uyanmak, odaklanmak için kullanıyorlar ya da çayı işte içtiğimiz zaman bu amaçla da kullanıldığını görüyoruz. Yani çok farklı amaçlarla kullanıldığını görüyoruz. Ya da zaman zaman mesela şifa için kullanıldığını görüyoruz. Çay gibi, kahve gibi.
Şimdi onu soracaktım. Tedavi amaçlı tabii, da kullanılmış.
Tabii. İçecek olmasından önce mesela çay aslında içecek olarak kullanılmadan evvel mesela bir lapa olarak hazırlanıp antioksidan şeklinde yaranın üzerine konularak ya da zaman zaman çiğneyerek o vücuda verdiği kafeinin rahatlatma hissiyle rahatlatıcı olarak, şifalandırıcı, ağrıları dindirici olarak da kullanılmış. Daha sonra suya katarak demleme veya o şekilde içme keşfediliyor. Yani öncesinde aslında çay gene bir bitki olarak doğada var ve bir şekilde şifalı bitki olarak kullanılıyor o anlamda. Yani neleri söylüyor işte daha sonrasında? Daha sonra diyor ki tahıl bir tarımın başlangıcı oldu ama daha sonrasında meyve gibi başka şeyler de yetiştirilmeye başladı. Bunlardan bir tanesi de özellikle bu Orta Doğu bölgesinde, Ege bölgesinde özellikle üzüm. Ve üzüm yetiştiriciliğiyle birlikte bundan kalan yani bunun depolanmasıyla birlikte şarabın olması ve bu bölgede özellikle Yunan, Antik Yunan'da ve Roma'da şarabın çok popülerleşmesi ve özellikle de şiir partilerinde, entelektüel konuşmalarda, bu tür üst düzey ortamlarda kullanıldığı için de bir anlamda siyasal simge, bir güç simgesi olarak özellikle kullanılmış olması. Hele Roma'da mesela şarabın tadı, eskiliği, yeniliği, bir takım işte ölçümlerin olmasıyla sınıfsal farklılıkları bile şarap üzerinden anlamak mümkün. Yani o kadar artık o şarapla ilgili detaylara girmişler mesela Romalılar.
Da var, yıllanmışı da var. Ona göre ayırmak, değerlendirmek mümkün diyorsunuz. O zaman dünya tarihine baktığımızda işte bu farklı içeceklerin egemen olduğunu görüyoruz dedik ya. O zaman işte bira çağı, şarap çağı, damıtık içkiler çağı, kahve çayı çağı, çay çağı, kola çağı gibi ayırabiliriz herhalde değil mi?
Evet. Şimdi yani hangi çağdayız beraber acaba? Ben de onu düşündüm gelmeden evvel. Şu anda bence hani çok karışık diye düşünüyorum ama özellikle şöyle düşünüyorum.
Çay mesela, ve kahve.
Çay ve kahve ama mesela tatlandırılmış kahveler, farklı aromalarla tatlandırılmış kahveler çok popüler gençler arasında. Bir de enerji içecekleri şimdi yeni çağın içecekleri biraz da yeni enerji içecekleri diye düşünüyorum. Onlar da çok popüler.
İşte o asitli popüler. Kolalı asitli içeceklerin kolalı. Yerini onlar aldı belki.
Evet. Biraz onlar diye düşündüm
belki
ben de
açıkçası. Belki yeni bir kitap yazılsa
bir şey daha eklenebilir. İlk baskısı aslında 2005. Belki hani yeni bir kitap yazsa, bir yeni baskısını yapsa belki de ekler yazarımız diye de düşünüyorum açıkçası.
Evet.
Sonrasında bu damıtık içkiler geliyor işe. Neden? Çünkü coğrafi keşifler başlıyor, uzun süreli yolculuklar başlıyor ve diğer içkiler, bira gibi, şarap gibi içkilerin korunması biraz zor bu kadar uzun yollarda. Ve bu damıtık içkiler aslında Arap dünyasından, hani Orta Doğu'dan çıkmakla birlikte Arap bilginleri bulmuşlar bir takım damıtma yollarını. Orada popüler olmuyor, Avrupa'da popüler oluyor. Onlar getiriyorlar daha çok bu anlamda. Çünkü uzun yolda işte rom gibi, vodka gibi, viski gibi içecekleri uzun süreli saklamak ve aynı etkiyi elde etmek mümkün. Ve dediğim gibi Kuzey Amerika'da yerleşen hani şeyler, sömürgeciler de orada köle ticaretinde falan bu içkileri kullandıkları için çok popülerleşiyor. Daha sonra kahveyi görüyoruz. Gene aynı şekilde Yemen'den başlayarak dünyaya yayılan ve Avrupa'yı aydınlatan bir içecek olarak bahsediyor. Çünkü işte biraz önce bahsettiğim gibi kahve biraz daha üst düzey bir kültürü yansıtıyor. Özellikle zenginliği, entelektüeliteyi, aydınlanmayı yansıtıyor. Çünkü pek çok kahvehane açılarak Avrupa'da fikir adamları bir araya gelerek oralarda pek çok icadın, pek çok yeni fikrin ortaya çıkmasını sağlıyorlar. Yani entelektüel konuşmaların olduğu ortamlarda kahve olduğu için kahve bir anlamda mesela işte Fransız ihtilalinde bir şeyi olarak kabul ediliyor. Ve burada hani şunu görüyoruz, kahve diğer içkilere, yani daha önce bahsettiğimiz ilk üç içkiye göre alkollü olmadığı için, tam tersine içinde kafein barındırdığı için zihni açıyor, odaklanmayı sağlıyor. Bu anlamda da başka bir çağa geçildiğini görüyoruz. Arkasından gene çay geliyor, arkasından gene kafein içeren kola geliyor. Yani daha farklı üç içkinin geldiği farklı bir çağ dönemine girmiş oluyoruz. Daha sonrasında hani çayı görüyoruz bu anlamda. Çay gene uzak doğudan, Çin'den çıkıyor. Hani kelime olarak kamelya.
Bizim ülkemiz açısından da çok önemli aslında.
Evet, Türkiye'de çok geç girmekle birlikte. Alınan. Evet, yani oldukça geç girmekle ve çok meşakkatli süreçlerle girmekle birlikte çok çabuk kabul etmiş Türkler çayı. Evet. Aslında şöyle, hani ilk Türk kimdir çayı içen diye baktığımızda Ahmet Yesevi'yi görüyoruz. Yani aslında bayağı eskiye dayanıyor Türklerin çayla tanışması, ama mesela Cengiz Han'ın da çayla bir şekilde karşılaştığını, Orta Asya'da Türklerin de bu şekilde karşılaştığını, çünkü Çin'le bu kadar yakın olup orada da çay olup Türklerin bunu bilmemesi mümkün değil. Ama bizde kımız çok öne çıktığı için hani bir anlamda çay daha geride kalıyor. Şimdi baktığımız zaman çay uzak doğudan gelip dünyanın en büyük krallığına, İngiltere'ye gelip dünyayı o anlamda saran bir içkiye dönüşüyor ve halk içkisine dönüşüyor, halk içeceğine dönüşüyor. Çünkü kahve biraz daha dediğimiz gibi aydınların olduğu kafelerde içilirken, çay neredeyse bir takım demleme yöntemleriyle işte çoğaltılarak hemen hemen herkese sunulabilecek bir içecek haline geliyor. İlk başta pahalı olmakla birlikte daha sonrasında dediğim gibi bir halk içeceği haline geliyor. Evet. Şimdi de aslında bir bakarsanız gene o
dünya
anlamda.
Dünya tarihinde bir çağ sürükleyen önemli bir içecek aslında, değil mi o anlamda baktığımızda?
Gene siyasi bir simge aynı zamanda. Çünkü Amerikan Bağımsızlık Hareketi'nin de tetikleyicisi. Hani vergiler anlamında bu İngiliz Doğu Hindistan Kumpanyası bir takım vergiler koyuyor kaçakçılığı engelleyebilmek için. Bu kaçakçılığa karşı ciddi bir vergi konuluyor. Buna karşı Amerika'daki sömürgeler, yani oradakiler ayaklanma başlatıyorlar. Özellikle Boston Tea Party, Boston Çay Partisi adıyla bildiğimiz ayaklanma hareketini başlatıyorlar ki daha sonrasında 1773'te başlıyor bu hareket. Getirilen çayları denize döküyorlar ve bu hareketle beraber, yani çaydaki vergiye, şekerdeki vergiye bir itiraz olarak başlayan bu hareket İngiltere Krallığı'na bir harekete dönüşüyor. Ve daha sonrasında 1775'te 1776'da bağımsızlığını kazanacağı Amerikan Bağımsızlık Savaşı gerçekleşiyor. Yani aslına bakarsanız hani aynı dönemde, neredeyse yaklaşık aynı dönemde Hindistan'ı sömürgeleştirerek orada çay bahçelerini alan ve büyük bir imparatorluk kuran İngiltere aynı dönemde Amerika'daki topraklarını kaybediyor bu anlamda. Yani bir ikilem söz konusu burada. Yani çayın ne kadar önemli bir denge unsuru olduğunu görüyoruz ve sömürge anlamında da İngiltere'nin doğudaki Çin ve Hindistan'daki sömürgeciliğinin özellikle bu İngiltere Doğu Hindistan Kumpanyası, İngiliz Doğu Hindistan Kumpanyası kapsamında sömürgeciliğin de bir simgesi haline geldiğini görüyoruz. Özellikle bu çay ticareti üzerinden yaptıkları İngilizlerin bir anlamda sömürgeciliğin bir simgesi haline geliyordu.
Evet. Aslında her bir içecek farklı coğrafi bölgelerde hangi koşullar altında ortaya çıkmış.
Gerçekten çok zahmetli. Evet. Gerçekten
çok zahmetli. Çok farklı bir bakış. Evet. Az önce de söylediğim gibi artık elimize çayımızı, kahvemizi aldığımızda daha farklı bakacağız.
O,
daha o farklı
zahmetleri düşünmek
kitabı
lazım.
Kitabı nasıl bir keyifle okudunuz? Çayla mı, kahveyle mi?
Ben çaycıyım.
Öyle mi?
Ben evet, yani varsa Türk kahvesi, değilse o Amerikan kahve tarzlarının hiçbirisine, hani o kafelere
gençler
falan hiç.
Gençler çok seviyorlar
evet,
şimdi onları.
Yani sıcak bakamıyorum, çok ilgimi çekmiyor o kahveler. Ben çaycıyım özellikle, içersem de Türk kahvesi. O yüzden benim için çay gerçekten hayatın vazgeçilmezlerinden bir tanesi.
Çaya karşı daha da bir değişti herhalde bakışınız kitabı okuduktan sonra, değil mi?
Evet, yani Türkiye'de de ne kadar zor süreçlerden geçerek yapıldığını görünce, aslında 2. Abdülhamit döneminde, hani bahsetmiştik de biraz Ertuğrul 1890'la.
Evet.
Hani Japonya ile ilişkiler kapsamında ilk geldiği söyleniyor. Oradan işte tohumlarını buraya getirildiği. Ancak yanlış bir hani incelemeyle Bursa'da ilk dikimler yapılıyor ve tutmuyor tabii ki orada. Çünkü hani şartlar itibariyle çok daha yağışlı, daha ılıman bir yerde olması gerekiyor. Daha sonra hani Cumhuriyet'in ilk yıllarında bu Bolşevik İhtilali'nden sonra Rusya'nın bir takım raporları falan ele geçirilerek meteorolojik anlamda Rize'nin çok uygun olduğu çaya görülüyor ve orada ekilmesiyle ilgili bir takım çalışmalar başlatılıyor. Özellikle bu konuda Ziraat Genel Müdürü olan Zihni Derin'in çok ciddi çalışmaları var. Uzun yıllar ve çok zorlu mücadelelerle, çünkü insanlara karşı mücadele ediyor. Yani yaptığı şeyler çok doğru şeyler ama baltalanıyor, anlaşılamıyor. Kendini anlatmak için uğraşıyor uzun bir süre. Bu süreçler zarfında hani yapılan pek çok işte çalışma var. Mesela işte 1940'ta bir çalışma başlatılıyor. Arkasından üretilen çay tetkik ettirilecek. İstanbul'da tetkik eden meğer İranlı bir uzmanmış. Ve çaya, bu bir ot yani, ottan başka bir şey değil. Türkiye'de yetiştirilen çay hiçbir şeye yaramaz diye rapor veriyor. Sonradan hani bu rapordan sonra tabii çalışanların da, bütün oradaki insanların da çok motivasyonu düşüyor. Sonrasında aslında sahte bir rapor düzenlediği, tam tersine çayın neredeyse Hindistan'da üretilen çayla eş bir kalitede çay olduğu tespit ediliyor.
Çayın hası bizde şimdi.
Evet, aynen öyle. Yani aslına bakarsanız gerçekten o dönemlerde yetiştirilen çay, neredeyse 53'lere kadar yetiştirilen çayın kalitesine daha sonrasında ulaşılamamış maalesef. Yani o dönem gerçekten Batum'dan, Japonya'dan çay tohumları getirilerek özenle hazırlanmaya çalışılmış. Ziraat yüksek mühendisleri çalışmışlar. Özellikle 1935'te İsmet İnönü'nün gelip de bu aradaki dönemde, hani Zihni Bey çünkü istifa ediyor bu olumsuz çalışmalardan sonra. Ve bir süre bir durağan bir dönem geçiyor. 1935'te İsmet Bey kendisi gelip de görünce ve çayın kalitesine ne kadar iyi olduğunu anlayınca tekrar çalışmalara başlatıyor. Ve ondan sonra bir hız kazanıp Türkiye'de çay, yani dediğim gibi çok geç giriyor çay ama Türk insanı çok seviyor ve gerçekten de hani
artık
çay ruhun gıdası gibi. Evet,
çay içmeden güne başlanılmıyor.
Aynen,
çaysız
üzerine
devam
şiirler
etmiyor.
Yazılmış, kitaplar evet, yazılmış.
Gün bitmiyor çaysız. Dolayısıyla içeceklerin dünya tarihine ne kadar güzel, nasıl evet, yön verdiklerine baktık. Evet. Tarihe değişik bir açıdan baktık. Evet. Bugün için çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Sayın Gülün Karaba, çok güzel, çok keyifli bir sohbetti.
Çok teşekkür ediyorum.
Haftaya yine Dünden Kalanlar köşemizde görüşmek üzere.
Görüşmek üzere efendim.
Sevgili dinleyicilerimiz, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Yardımcı Doçent Doktor Sayın Gülün Karaba bizlerle birlikteydi. Kendisine teşekkür ediyoruz.
Ne yardan geçerim, ne çaydan geçerim, kıtlama şekerim, senin yüzünden dert çekerim. Ne senden geçerim, ne serden geçerim, seni bir yudumda diye içerim, içerim, ay içerim. Dilimi, dudağımı yaksan da senden geçerim, ne çaydan geçerim, seni bir yudumda diye içerim, içerim, ay içerim. Süzülürüm, nazlanırım, şakadan sızlanırım, bir bakışınla yan yan aniden hızlanırım. Dilimi dudağımı yaksan da, beni bir pula satsan da, kalbimi yerlere atsan da, ne senden geçerim, ne çaydan geçerim, seni bir yudumda diye içerim, içerim, ay içerim. Ne yardan geçerim, ne çaydan geçerim, kıtlama şekerim, senin yüzünden dert çekerim. Ne senden geçerim, ne serden geçerim, seni bir yudumda diye içerim, içerim, ay içerim. Dilimi dudağımı yaksan da, beni bir pula satsan da, kalbimi yerlere atsan da, ne senden geçerim, ne çaydan geçerim, seni bir yudumda diye içerim, içerim, ay içerim. Süzülürüm, nazlanırım, şakadan sızlanırım, bir bakışınla yan yan aniden hızlanırım. Dilimi dudağımı yaksan da, beni bir pula satsan da, kalbimi yerlere atsan da, ne senden geçerim, ne çaydan geçerim, seni bir yudumda diye içerim, içerim, ay içerim.
15.34 Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyicilerimiz. Dün Dünya Kanser Günü'ydü biliyorsunuz. Şimdi Hollanda'ya uzanmak istiyoruz. Telefon attığımızda sevgili Yusuf Özkan var. Hemen merhaba diyelim kendisine.
Merhaba, iyi yayınlar.
Teşekkür ediyoruz. Evet, dün Dünya Kanser Günü'ydü. Avrupa'da da Hollanda ölüm oranı en yüksek ülke olarak görülüyor kanserle mücadelede. Neler aktaracaksınız bizlere sevgili Yusuf Özkan? Kanser neden çok yaygın Hollanda'da?
Evet, bütün dünyada olduğu gibi Avrupa'da da başlıca ölüm nedenlerinin en başında geliyor kanser vakaları. Avrupa'da her yıl 1 milyon 300 bin kişi kanser nedeniyle yaşamını yitiriyor. Bunların %47'si Hollanda'da. Hollanda bu anlamda Avrupa'nın en fazla kansere kurban veren ülkesi. 65 yaşından küçüklerde kanserden ölüm oranı %47. 65 yaş üzeri ölümlerde ikinci sırada Hollanda. Bu kategoride Slovenya birinci sırada yaşlılarda kanserden ölüm oranında. Tabii en önemli kanser nedeni akciğer kanseri. Bunun da en büyük nedeni sigara ticaretiyle. Çünkü Hollanda'da yetişkin nüfusun %23'ü hala sigara ticareti. Bu Avrupa'da en yüksek rakam. Onun dışında bağırsak...
Havada tütün kokusu var zaten orada.
Evet, çok yaygın bir şekilde, hatta Hollanda ilk gelenlerin daha önce şimdi bir takım önlemler alındı. Şimdi birçok yerde yasaklandı ama daha öncesinde en çok dikkat çeken sokaklarda, kafelerde tütün saran kadınlar ve özellikle kadınlarda çok yaygın sigara içme oranı. Tabii ki hayatın başlangıcı kadın olduğu için çocuklara, aileye de sirayet ediyor ve bu nedenle de bu anlamda kanser oranı oldukça yüksek. Tabii Avrupa ile birlikte dünya genelinde de yine korkutucu rakamlar. Dünya Kanser Örgütü'nün açıklamasına göre 30-69 yaş arasında önümüzdeki yıl içerisinde 8 milyondan fazla kişinin kanser nedeniyle yaşamını yitirmesi bekleniyor. Aslında alınacak önlemler çok basit, küçük bir çabayla bunların birçok ölümün önüne geçebileceğini belirtiyor kanser örgütü ve bu konuda Dünya Sağlık Örgütü ve Birleşmiş Milletler'e önerilerde oldu. Özellikle rahim ağzı ve karaciğer kanserine yol açan enfeksiyonlara karşı bir aşı kampanyası çağrısı yaptılar. Bu aşı kampanyasının birçok kanser türünü başlamadan ortadan kaldırabileceğine inanıyorlar. Bunun yanı sıra rahim ağzı, meme ve bağırsak kanseri için tarama ve erken tanı olanaklarının artırılması ve tabii en önemlisi de tütün ürünlerinin kullanımına yönelik caydırıcı önlemlerin artırılması. Çünkü dünya genelinde de kanserden ölüm vakalarının başlıca nedeni sigara ya da tütün ve tütün mamullerinin kullanımı. Çünkü
peki dünya rakamları var mıdır sizde?
Dünya şu ana kadar yaklaşık kaydedilen geçen yıl 7,5 milyondan fazla insanın bu konuda yaşamını yitirdiği yönünde bir rakam var bende. Ancak yenilenmiş bir rakam değil, son rakam bilmiyorum. Çünkü internetten araştırdığım da bir rakamdı ama dün açıklanan rakam daha yüksek sanıyorum. Ama maliyeti özellikle bu tür hastalıkların dünya genelinde tabii ki sadece can kaybının yanı sıra ekonomide ciddi katkıları var. Bütün bu hastalıklardan yıllık 47 milyon dolarlık milyar dolarlık bir maliyeti de yol açıyor bu tür hastalıklar. O nedenle yani küçük çabalarla özellikle sigara kullanımının azaltılmasıyla birçok ölümün ve maddi kaybın önüne geçebileceğini değerlendiriyor uzmanların ilgilendiriyor.
Evet, çok teşekkür ediyoruz. Umarız öyle olur, önüne geçilebilir o anlamda. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Yusuf Özkan. Sağlıklı güzel günlerde buluşmak dileğiyle. Ankara'dan selamlar, sevgiler, saygılar. Hoşçakalın.
Evet, teşekkürler.
Çarparak herhangi bir makamda bir şarkı söyledim. Akasya kokulu tabaklarım. Geri verin Arnavut kaldırımı yollarda, bir kızın saçlarında gönlümün vals yaptı. Akasya kokulu sabahlarım.
Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyicilerimiz. Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu bir buz hokeyi şampiyonası düzenlemeye hazırlanıyor. Biz de bununla ilgili bilgiler almak üzere stüdyomuza Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Teknik Kurul Başkanı Sayın Cüneyt Kozan'ı davet ettik. Merhabalar efendim.
Merhaba.
Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Çok nasip.
Evet, Türkiye'de buz hokeyi gelişimine birazcık bakalım isterseniz. Biz ne kadar zamandır buz hokeyi içerisinde yer alıyoruz acaba?
Tabii ki memnuniyetle. Ben kendim açıkçası 85 yılından bu yana buz hokeyiyle Türkiye'de ilgiliyim. bir 30 yıl olmuş açıkçası, uzun bir dönem böyle bakınca, ama çok çabuk geçmiş.
Çok çabuk geçmiş değil mi?
Bizim 91, tabii 89 yılında Kayak Federasyonu'na bağlandık. Daha sonra 91'de...
Federasyon ne zaman kuruldu asıl?
Buz Hokey Federasyonu 2006 yılında, ancak 91'de Buz Sporları Federasyonu olarak branş... olarak kuruldu diyebiliriz 91 yılında. 2006 yılında da buz sporları ayrıldı. Buz Pateni Federasyonu bir tarafta, Buz Hokey Federasyonu bir tarafta olmak üzere 2006'dan bu yana kendi federasyonumuz var. Bir 10 yıl diyebiliriz.
Evet. Şimdi bir şampiyonaya hazırlanıyorsunuz.
Aslında tabii 3 şampiyona diyelim. Bir kadın milli takımımız Mart ayının ilk haftası bir dünya şampiyonası kendi gruplarında bir mücadeleleri olacak. 18 yaş altı milli takımımız akabinde Bulgaristan'da şampiyonaya hazırlanıyorlar çocuklarımız. Bir de asıl bizim için çok önemli olan İstanbul'da ev sahipliği yapacağımız A milli takımımız Büyük Erkekler. Nisan'ın ilk haftası 31 Mart'ta İstanbul Zeytinburnu Silivri Kapı Olimpik Pistimizde mücadele edecekler. 7 ülke arasından birisiyiz.
Şimdi önümüzdeki hafta takımımız. Kampa giriyorlar galiba değil mi?
Evet, hem A milli takımımız Finlandiya Vieromaki'de böyle güzel bir kamp alanı var. Oraya gidecekler. Orada bir 3 hazırlık maçı yapacaklar. Kızlarımız da Almanya'ya gidecekler. Orada Münih'e yakın Bad Tölz kentinde. Bad Tölz'de Almanya'nın buz hokeyi sporcu fabrikası olarak adlandırılan bir kent. O spor kulübünde de bir Türk yöneticimiz var, Abdullah Eyliz Bey. Aynı zamanda Yasin Eyliz'in babası. Yasin Eyliz de Alman milli takımın en genç iki oyuncusundan bir tanesi ve çok meşhur Almanya'da. Onların daveti üzerine, onların organizasyonuyla kızlarımız işte pazartesi sabahı bir iki haftalık kamp programı için oraya gidecekler. Biz de orada olacağız. Ama tabii orada bir önemli projemiz var bunun
nedir
beraberinde. Almanya'da yaklaşık 3 milyona yakın gurbetçimiz var. Onların çocuklarını açıkçası spora başlasınlar istiyoruz.
Aa, ne güzel. Biz, buradan da duyurmuş
tabii,
olalım
kesinlikle,
böylece.
Kesinlikle. Orada hem Münih Başkonsolosumuz, Mesut Bey konsolosumuz, Selçuk Beyler çok destek oluyorlar. Türk derneklerimiz, DİTİM çok destekler ve bir yaklaşık herhalde bir 3000'e yakın bir Türk izleyicimiz olacak. Orada 3 tane hazırlık maçımız olacak. Biri Salzburg'da, 2 tanesi Almanya'da. 4500 kişilik stadlarda oynayacaklar bu hazırlık maçlarını, ki bir tanesi Almanya milli takımına karşı, Salzburg'da Avusturya milli takımına karşı, bir de Almanya şampiyonu Münih Planek var. 3 tane böyle önemli karşılaşmaları olacak dünya şampiyonası öncesi. Bütün Türk gurbetçilerimizi, yakında olanları, uzakta olanları da tabii özellikle bekliyor olacağız. Eğer gelmek isterlerse Almanya'daki ilk maçımız 15 Şubat pazartesi akşamı 19'da Bad Tölz'de, Münih'e 45 kilometre mesafede. Ondan önce de 13 Şubat'ta Salzburg'da Avusturya kadın milli takımına karşı, o da Red Bull Arena var Volksgarten'de. Salzburg'da, o da çok güzel bir arena. İki pistli, orada da yine Avusturyalı gurbetçilerimizi ya da işte Almanya'da yakın oturanlar. Evet. Çünkü Münih'le bir buçuk saat.
Hem destek vermek adına.
Kesinlikle, kesinlikle. Ama öncelikle çocuklarını hani sporumuzu tanısınlar. Bu hokey olabilir ya da başka bir spor da olabilir. Hani kötü arkadaşlıklardan eğer çocuklarını korumak istiyorlarsa o gurbette. Evet. Sağlıklı bir yaşam kursunlar istiyorlarsa, yani spor çok önemli. Sporda kötü arkadaşlıkları olmaz.
Kötü alışkanlıkları olmaz.
Olmaz, kesinlikle. Ben çok az tanıyorum sporu yapıp ne bileyim adli suç işlemiş. Yani benim çevremde hiç yok açıkçası. O kadar spor, yani 30 yıldır hani herhalde 10.000'in üzerinde tanıdığım olmuştur bu süre içerisinde. Ben belki hani belki bir tane hatırlayabilirim, o da
nadir diyorsunuz.
O da kazanılmış birisi, öyle
evet,
söyleyeyim.
Evet, ne güzel. Peki Türkiye'deki çalışmalarınızdan söz edelim birazcık. Türkiye'de çalışmalarınızı nerede, nasıl yapıyorsunuz?
Türkiye'de şu an 5 kentimizde faaliz bu SOKİ olarak. Çünkü orada olimpik pistlerimiz var.
Nereler buralar?
Tabii ilk tesisimiz Ankara'daydı. 89 yılında açıldı Bahçeli Evler'de Milli Kütüphane'nin karşısında. Tabii daha sonra diğer illerimiz izledi. İşte Kocaeli'ndeki pistimiz, Erzurum'da Üniversiyat döneminde 4 tane olimpik pist açıldı. Çok önemli yatırımlardı bunlar ve gerçekten önemli statlar. İstanbul ve İzmir'de diğer tesislerimiz, bu şehirleri saydığımızda 5 kentteyiz.
Peki yeterli mi
değil,
bu kadar
değil,
tesis?
Tabii, kesinlikle. Tabii. Ancak genel müdür, spor genel müdürlüğümüz çok güzel bir atakla bize birazcık can suyu vermek üzereler. Çünkü 9 tane olimpik pist daha kararı alındı. Ve 5 tanesinin inşaatı sürmekte.
Farklı illerde.
Evet tabii. Gebze'de, Tekirdağ'da, Sivas'ta, Bursa'da devam ediyor inşaatları ve Ankara Çayyolu'nda ikinci tesisimiz olacak çok yakın zamanda. 4 tanesinde ihalesi yapıldı bildiğimiz kadarıyla. 11 tane de bizim projemiz var. Zorladığımız kritik şehirler. Edirne, Antalya.
Tam gaz bu arada. Tabii, gidiyorsunuz. Peki sporcu alımını neye göre yapıyorsunuz? Nasıl seçiyorsunuz? Sporcuların yetiştirilmesiyle ilgili neler söyleyeceksiniz?
Şu an tabii sporda yetenek taraması neticesinde başlatılması bir çocuğun spora çok çok önemli. Ancak biz herkesi davet ediyoruz. Şu an bize göre çok az bir sporcu yapımız var. Tesisleşmeden dolayı. Ancak bunu artırmak için tabii okullara biz bu sokeyi olarak girdik. Fakat
biraz da tehlikeli bir spor olarak mı bakılıyor da acaba seçilmiyor? Özellikle aileler tarafından.
O var. O algı var ama çok yanlış bir algı. Hani bilimsel olarak ben istatistik okudum üniversitede. Ve rakamlara, o tarz araştırmalara da çok yakınım artık. Bilinçaltı olmuş okuldan dolayı. Ve mesela takip ettiğimde bazı rakamları bir dönem sağlıkla ilgili, sakatlıkla ilgili rakamlar elime geçti. O genel sporlarla ilgiliydi ve orada çok enteresandı. Mesela futbol, basketbol sakatlık oranları
daha fazla.
Bu sokeyinden daha fazlaydı. Yani oran olarak daha fazla, sayıyı evet, kastetmiyorum.
Evet, buz ya, hani normalde insanlar yürümeye korkuyorlar. Şöyle buzun diyeyim, üzerinde belki biraz daha tehlike görülüyor diye düşündüm.
Mutlaka ben örnek vereyim, daha iyi belki ifade etmiş olacağım. Örneğin halı sahaya maç yapıyorlar, orada düştü. Bitti. Bizde öyle bir şey yok. Bizde bir kez istediği kadar düşebilir. Korumalarımız koruyor. Buzda bir kez sürtünmeden
düşmeyi
dolayı...
Düşmeyi biliyorlar belki de.
O kesin. Bir de buzda kayarak düştüğünüz için o size bir herhangi bir sıkıntı
yaratmıyor.
Tabii.
Evet.
Hem korumalarınız var hem de sürtünmeden dolayı devam ediyorsunuz kaymaya. O canınızı acıtmıyor.
Peki ilgi nasıl bu sokeyi sporuna, hem sporcular açısından baktığımızda hem de seyirci açısından baktığımızda neler
Şimdi
söyleyeceksiniz?
Sporcu açısından bir kez bir bağlayıcılığı var sporun. Ben başka spor dallarıyla da uğraştım.
Bu sokeyine bulaşan bir daha bırakamaz mı diyorsunuz?
Yani ben açıkçası böyle bir genelleme yapabilirim çok rahat. Çevremde çok var. Ve bu sokey adı enteresan geliyor. Bir kez bu sokey dediğimizde başka bir spor dalının ismini telaffuz ettiğinizdeki kadar enteresan gelmiyor olabilir. Pardon, enteresan bu sokey daha çok enteresan geliyor. Ya da televizyonda izlediğinizde bir kare. Hani bu sokey daha böyle algıda bir, ya bende öyle ama bakıyorum yeni bu sokeyin tanışmış arkadaşlarımız da aynı şeyleri söylüyorlar açıkçası. Demek ki sadece bende değil.
Evet, peki seyirci açısından baktığımızda neler söyleyeceksiniz?
Seyirci tabii.
Çünkü hani soğuk bir ortam. Genelde çok iyi giyinilip gelinmesi gerekiyor. O anlamda da seyirciniz var mıdır?
Doğru. Şimdi salonlarımız bizim küçük. Yaklaşık 1000-1500 kişilik salonlarımız. En büyüğü Erzurum'da 3000 kişilik muazzam güzel bir stadyumumuz var. Orası %60-%70 dolduğunda ortam vücut ısısından dolayı ısınıyor. O yüzden statlarımız açısından maç günleri sıcak oluyor diyebilirim. Onun haricinde spor yapmaya geldiklerinde zaten ısınıyorlar spor yaparken. Hani bekleyen, girmeyen kişiler tercih etmeyip onlar maalesef üşüyorlar ama onlar da içeri girerlerse herhalde üşümezler.
Evet. Pahalı bir spor mudur?
Eğer böyle markayla işte korumalarınızı, patenlerinizi, ihtiyaçlarınızı gidermek isterseniz pahalı denir. Ancak çok daha ekonomik malzemeler, markalar var. Onlarla eğer hareket ettiğinizde bir kez ucuza malzemelerinizi alabiliyorsunuz. Uzun ömürlü olduğundan dolayı da örneğin bir malzemeyle 2-3 çocuk bu spora başlayabilir ve devam edebilir. Bizde ikinci el, yani çok ufak bir dezenfektan işlemiyle çok rahat başka bir sporcu da kullanabildiği için örneğin bir futbol kramponu aldınız. Yani ikinci bir sporcuya vermeniz mümkün değil ama bizde paten 4 çocuk, 5 çocuk yani bilekleri kırılmadıktan sonra o açıdan hani ikinci el gerçekten ciddi bir katkı sağlıyor malzeme ekonomisi açısından.
Evet. Peki dünyaya baktığımızda buz hokeyi sıralamasında önde gelen ülkeler var. Biz kaçıncı sıradayız? Nasıl takip ediyoruz o
biz
ülkeleri?
Şöyle,
önde gelen ülkeler hangileridir öncelikle?
Biz tabii eğer 4 dilime hatta 5 dilime eğer bölersek dünya sıralamasını biz 4. dilimdeyiz. Hatta 6 dilime sıralarsak 4. dilimdeyiz. Tabii bizim amacımız 3. dilimi aşıp 2. dilime geçmek. Bir 4-5 yıllık bir süreçte hedeflerimiz, planlarımız o yönde. Bizim dünya şampiyonlarımız her sene yapılmakta. Ve Top Division dediğimiz ilk 16 önemli ülkelerin arasından her sene dünya şampiyonası, şampiyonu çıkar. İşte Amerika, Kanada, Almanya, Finlandiya, Rusya gibi devlerin olduğu gruptur. Onun altında birinci division dediğimiz gruplar var. 1A ve 1B. Onun altında yine ikinci grup ülkeleri ve üçüncü grup biz. 3 ve 2 de gidip geliyoruz ama bu yönetimimizde çok ciddi hazırlıklarımız var her yönden. O yüzden herhalde bir yukarıya adım attığımızda orada kalıcı kalabileceğiz ve daha sonrasında da bakacağız yukarı çıkmak için.
Evet, o dilimlerin merdiven gibi düşündüğümüzde o basamakların bir an önce çıkılması, istenilen seviyeye gelmesi dileğiyle çok teşekkür ederim size.
Biz çok teşekkür ediyoruz.
Aynı zamanda şampiyona da başarılar
eksik
dileyelim.
Olmayın.
Güzel
İnşallah.
Yine buradan çok Hayatın Sesleri dinleyicileriyle de paylaşmak
mutlaka,
üzere.
Tabii ki davet ederseniz yine gelmek isteriz. Memnuniyetle.
Elbette biz teşekkür ederiz bugünkü katılımınız için. Sağ olun,
çok
var
nice.
Olun. Tekrar başarılar dileyelim. Hem kızlarımıza hem de erkeklerimize.
Evet, çok teşekkür ediyoruz.
Sevgili dinleyicilerimiz, Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Teknik Kurul Başkanı Sayın Cüneyt Kozan'dı konuğumuz. Kendisine teşekkür ediyoruz. Evet, bugünlük de bu haftalık da bu kadar diyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Program yapımcılarınız Gülşen Ayvaz, Didem Östaşbaşı ve Şule Çankaya. Kumanda masasında yayının sizlere ulaşmasını sağlayan arkadaşım Recep Özdem ve spikeriniz ben Nilgün Duruk. Bugünlük, bu haftalık bu kadar diyoruz. Pazartesi günü Türkiye'de saatler 15'i gösterdiğinde haberlerin ardından bizler yine burada sizleri bekliyor olacağız. Yine beğeneceğinizi umduğumuz konularımız, konuklarımız ve müziklerimizle. Görüşünceye dek hoşça kalın, iyi hafta sonları. Hayatın Sesleri.